enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd, fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnâr. Hadis ehlinin tarihi kitap adlı kitaptan derse devam ediyoruz inşallah. En son mezheplerin oluşma sebeplerine, mezheplerin tarihine bir bakış şeklinde bir başlık işlemiştik ve mezheplerin nasıl bugünkü şekle geldiğine ve bunların artık Allah ve Resulünden gelen naslara karşı insanların ilgisiz kalıp da bu mezheplerin görüşlerine veya ilim ehlinin görüşlerine daha fazla itibar ettikleri, yani kitap ve sünnetin naslarına aykırı olmasına rağmen alimlerin görüşlerini tercih ettiklerini, halbuki alimlerin ise hakikatte yanılması mümkün. Bunların doğruluklarının, isabetlerinin ancak Kur'an ve sünnete arz edilmesiyle anlaşılması gerektiğini. Bu konuları işlemiştik. Bugün Allah izin verirse taklitçilerin çelişkilerine örnekler başlığıyla devam edeceğiz. Önce taklit, ittiba ve hem taklit hem ittiba, bunlar arasındaki farklar daha sonra daha detaylı gelecek ama aleykümselam ve rahmetullah. Biz sadece burada bunların kısaca bir tanımını yapalım. Taklit, sözü hüccet olmayan bir kimsenin sözünü delili olmaksızın kabul etmek. Bu kimsenin, masum olmayan kimsenin sözünü delilsiz olarak kabul edip onun gereğiyle amel etmektir. İttiba ise sözü hüccet olmayan kimsenin deliline tabi olmaktır. Allah ve Resulü mutlak ittiba ve itaat edilmesi gereken kimselerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle, ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de buyuruyor. Yani Allah'a ve Resulüne itaat mutlaktır. Bunda sorgulama söz konusu olmaksızın Allah'a ve Resulüne itaat etmek gerekir. Onların sözlerine, emirlerine, yasaklarına itaat etmek gerekir. Ulul emr. Ulul emre ise yine bu ayette zikrediliyor. Sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Buradaki itaat dolaylı olarak geliyor. Yani Allah'a itaat edin emri müstakil zikrediliyor. Ve Resul'e itaat edin. Ve etiyur Resul de eti'u emri, itaat edin emri yine mutlak olarak, müstakil olarak geliyor Resul hakkında. Ullemre gelince itaat emri tekrar edilmiyor. Çünkü ullemre itaat, Allah ve Resulüne itaate uygunluk şartıyla söz konusu olur. Eğer Allah ve Resulüne aykırıysa ullemre itaat yoktur. Yani ullemr kimdir? Müslümanların halifesi, yöneticisi, devlet başkanı, alim, Müslümanların hocaları, alimleri, imamları, şeyhleri. Ondan sonra kadın için kocası, çocuk için babası, anası babası. Yani ev içerisinde böyle. İş yerinde patronu. Yani bunlara, emir sahiplerine, kendisi üzerinde yetki sahibi olan kimselere itaat etmesi emredilmiştir. Ama işte bu iki şartla. Allah'a ve Resulüne itaate uygunsa bunlara itaat edilir. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Halika isyan olan yerde mahluka itaat yoktur buyurmuştur. Yani yaratıcıya, Allah Azze ve Celle'ye isyan olan bir hususta mahluka, yaratılmışa itaat yoktur. Şayet devlet başkanı, alim, imam, şeyh, hoca ne derseniz veya koca veya baba Allah ve Resulünün emrine aykırı yasakladığı bir şeyi veyahut da emrederlerse bunlara itaat söz konusu değildir. Evet, ittiba ise delile tabi olmak dedik. Madem ki Allah Azze ve Celle alimlere sormayı emretmiş bizlere. Yani bilmediğiniz konularda eğer bilmiyorsanız ilim ehline, zikir ehline sorun buyuruyor. Yani kitap ve sünneti bilenlere sorun ki kitap ve sünnetin bu konudaki hükmü nedir? Allah ve Resulünün bu konudaki hükmü nedir? Onlara sorun. O halde biz alimlere kitap ve sünnetin hükmünü sorarız. Onların kendi görüşlerini değil. Çünkü daha önce ehli kitap bu kaideyi ihmal ettiklerinden, Allah'ın emrettiği şekilde yerine getirmediklerinden müşrik olmuşlardır. Tevbe suresi 31. ayetinde alimlerini, rahiplerini, din adamlarını, ilim adamlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'ın dışında Rabler edindiler buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayeti açıklarken onlar, yani ehli kitap, Yahudiler ve Hristiyanlar, alimleri Allah'ın haram kıldığı bir şeye helal dediğinde bunu helal saydılar. Allah'ın haramını alimlerin sözü sebebiyle helal saydılar. Allah'ın helalini alimlere haram dediğinde haram saydılar. Böylelikle Allah'a ve Resulüne muhalefet ettiler. Alimlere tabi olmak suretiyle. Yani onlar taklit etmişlerdi, ittiba etmemişlerdi. İttiba olsaydı Allah'a ve Resulüne itaat söz konusu olurdu. Allah'tan ve Resul'den bir delile tabi olmak söz konusu olurdu. Yani o halde bizim karşımızda şöyle bir durum var. Biz Allah ve Resulünden gelenler karşısında Allah'ın emrine muhalefet edeceksek eğer, bu mutlaka yine Allah'tan ve Resulünden gelen bir delil ile olmalı. Mesela Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle ateşte pişen şeylerden dolayı abdest almayı emretmiş. Önceleri böyleydi. Yani ateşte ne pişmişse yaptığın yemeklerde ateşte piştiğinden dolayı bundan abdest almak gerekiyordu. Biz şimdi buna muhalefet ediyoruz. Ateşte pişmiş olan şeylerden dolayı abdest almıyoruz. Ne ile? Çünkü bunu nesheden bir hadis vardı olmuştur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ateşte pişmiş şeyden dolayı abdeste gerek görmedi. Yani şeriat, şeriatın bir hükmünü yine şeriattan, Allah'tan ve Resulünden gelen bir nas ne yaptı? Kaldırdı, değiştirdi, nesetti. Yani bunun gibi ancak Allah ve Resulüne itaat ederek, kitaptan ve sünnetten bir delille başka bir hadis ancak muhalefet edebiliriz. Alimlerin sözüyle bu mümkün değildir. Şimdi bu konuyla ilgili çelişkilere dair örnekleri zikredelim. Mesela Bukhari ve Müslim'in sahihlerinin Allah'ın kitabından sonra en sahih kitaplar olduğu konusunda ümmet ittifak etmiştir. Yani Bukhari ve Müslim'de geçen hadisler en sahih rivayetlerdir. Burada taklitçilerin böylesine ittifak edilmiş, sahih oluşunda ittifak edilmiş olmasına rağmen Bukhari ve Müslim hadislerine nasıl muhalefet ettiklerine dair örnekler zikredeceğiz. Onlardan birisine, taklitçilerden birisine, Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri sahih hadiste Mekke'de savaşmak haram kılınmıştır desen, hemen bizim mezhepte Mekke'de savaşmak caizdir der. Ona Bukhari ve Müslim rahimahumullah'ın rivayet ettikleri sahih hadiste Mekke'de dikenli ağacı kesmek haram kılınmıştır desen, hemen bize göre Mekke'de dikenli ağacı kesmek caizdir demeye kalkar. Yani alimlerden bunu biri bunu caiz görmüştür. Allahu alem bu yasak ona ulaşmadı. O da bir içtihatta bulundu. Bu da ne yapıyor? Onun içtihadını Allah ve Resulünden gelene aykırı olmasına rağmen ona tabi oluyor. Ona Bukhari ve Müslim rahimehumullah'ın rivayet ettikleri sahih hadiste komşunun duvarına odun koymanın caiz olduğu gelmiştir desen, hemen bizim mezhebimizde komşunun duvarına odun koymak caiz değildir der. Neden? Çünkü Ebu Hanife'nin içtihadı böyle. Halbuki Bukhari ve Müslim hadisinde komşunun duvarına odun koymanın caiz olduğuna dair hadis var. Ona Bukhari ve Müslim rahimehumullah'ın rivayet ettikleri sahih hadiste öğle namazının vaktini ikindi namazı vakti girmedikçe sona ermediği ve ikindi vaktinin de şafak kaybolmadıkça sona ermediği gelmiştir desen, hemen bizim mezhebimize göre öğlenin vakti güneşin batmasına kadar, akşam namazının vakti de fecrin doğmasına kadar devam eder der. Müellifin bu örnekleri, daha 6 tane daha örnek zikredecek. Bu örnekleri zikretmesinin sebebi geçtiğimiz hafta bir önceki derste işlediğimiz konunun devamı mahiyetinde. Neydi o konu? Furu'da ihtilafın caiz olduğunu iddia ediyorlar değil mi? Yani asılda akide meselelerinde ihtilaf caizdir, caiz değildir ama fıkhi konularda ihtilaf caizdir derler. İşte müellif bunun da caiz olmadığını ispatlamak için bu örnekleri veriyor. Bu Allah ve Resulüne muhalefet değil mi? Fakat burada şunu kastetmiyoruz. Mesela ihtilaf iki türlüdür. Birisi kaçınılmaz olan ihtilaf. Yani mecbursun orada ihtilafa. Diğeri de kaçınılabilir olan ihtilaf. Yani delil gelmesine rağmen ihtilaf. Ortada bakın burada açık hadisler varken, yani Allah Resulü'nün sözünü bu tarafa, kefenin bir tarafına da alimlerin sözünü koyarsan, Allah Resulü ile alimlerin sözünü eşit görürsen burada bir sıkıntı var demektir. Bu Allah'a ve Resulüne itaate aykırı bir durumdur. Ona Bukhari ve Müslim rahimahumullah'ın rivayet ettikleri sahih hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mikat yeri olarak Medine halkı için ve oraya başka yerden gelenler için Zilhuleyfe'yi belirlemiştir desen, hemen bizim mezhebimizde Medine'ye uğrayan bir Şamlı Cuhfe'ye gelinceye kadar ihramı terk edebilir demeye kalkar. Ona Bukhari ve Müslim rahimahumullah ile Hakim'in rivayet ettikleri sahih hadiste Ramazan ayında unutarak yiyen kimsenin orucunun sahih olduğu, kaza veya kefaret gerekmediği geçer desen, hemen bize göre orucu iptal olur, kaza etmesi gerekir der. Yani Ramazan'da unutarak yerse bir kimse, onun orucu bozulmuştur, bunu kaza etmesi gerekir der mezhep. Ama Bukhari ve Müslim'in hadislerinde buna gerek yoktur. Allah onu yedirip içirmiştir deniliyor. Ona Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri sahih hadiste biriniz cuma günü imam hutbedeyken gelirse iki rekat namaz kılsın buyuruyor desen, hemen mezhebimizde cuma hutbesi esnasında iki rekat namaz kılmak caiz değildir der. Ona Bukhari ve Müslim rahimahumullah'ın rivayet ettikleri sahih hadiste kadınların namazda imamı uyarmak için tasvik yapacakları geçer desen, yani el çırparlar bu geçer desen, hemen bize göre kadınlar tasvik yapamazlar der. El çırpamazlar der yani. Bukhari ve Müslim rahimahumullah'ın rivayet ettikleri sahih hadise göre namaz kılan kimse namazı tamamlandı zannederek namazdan çıksa, insanlarla konuşsa namazı bozulmaz. Sonra bunu öğrenip eksik kıldığı kısmı tamamlasa namaz sahihtir. Namazının tamamını iade etmesi gerekmez desen, hemen bize göre namaz batıl olur ve tamamen iade etmesi gerekir der. Çünkü Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste İbn-i Mesud radiyallahu anh'dan de geliyor bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam selam veriyor, çıkıyor. Diyorlar ki, ya Allah'ın Resulü iki kıldın, namaz mı iki rekata indi? Hayır diyor, öyle bir şey olmadı. Fakat iki rekat kıldırdın deyince, bunun üzerine iki rekat daha kılıyor. Yani namazın tamamını iade etmiyor bakın. Arada konuşma geçmesine rağmen. İki rekat daha ekliyor ve seyyid secdesi yapıyor. Yanılma secdesi yapıyor. Bu böylece tamamdır. Ama mezhebe baktığın zaman, selam verdiysen, araya konuşma girdiyse namazın tamamını iade etmen gerekir derler. Ona Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri sahih hadise göre cemaatle namaz kılarken safta kişinin yanındakiyle omuzunu omuzuna, ayağını ayağına ve topuğunu topuğuna yapıştırması gerekir desen, hemen mezhebimizde bu caiz değildir. Namaz kılanın ayağını namazda yanındakinden 4 parmak kadar uzaklaştırması gerekir der. İşte tam 10 mesele böyle. Yani en basit örnekler bunlar. Bunlar sadece furu'daki ihtilafa dair. Yani mezheplerin kitap ve sünnete muhalefet ettikleri furu'ya dair, yani fıkıh konulara dair, akideye dair konular değil bunlar. Ona ben sana mezhebini sormuyorum. Sana sadece Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözlü mezhebini ve emrini soruyorum desen, duraklar, bağırır, öfkeden gözleri kızarır ve şimşekler çıkar. Bunun bir benzerini Allah Azze ve Celle'nin şu ayeti işaret etmektedir. Zümer suresi 45. ayet. Allah'ın adı tek başına zikredildiği zaman ahirete iman etmeyenlerin kalpleri kinle dolar. Fakat Allah'tan başkası zikredildiği zaman hemen neşelenirler. Yani sadece kitap ve sünnet zikredildiği zaman hemen ne yapıyorlar? Kinleniyorlar, öfkeleniyorlar. Ama mezhepleri, şeyhleri, hocaları zikredildiği zaman o zaman hoşlarına gidiyor. İşte Allah Azze ve Celle Zümer Suresi 45. ayetinde bunu iman etmeyenlerin vasfı olarak belirtiyor. Buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da sevdiklerini iddia ederler. Allah için söyle, sevgi böyle mi olur? Seven kimse sevdiği anılınca öfkelenir mi? Sana ve seninle beraber olanlara Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sözleri ve emirleri sorulduğunda böyle mi yaparsınız? Ey kardeşim, düşün. Sonra yine düşün, yine düşün, çünkü bu dindir. Bu 10 meseleyi sadece açık, sahih ve sabit sünnete muhalif şekilde kurulmuş olan mezheplere örnek olması için zikrettim. Aksi halde bu türden meseleler gerçekten çoktur. Zikrettiğim bu miktar, furu'da, fıkhi konularda ihtilafı caiz görenlerin üzerinde oldukları yolun ve mezhep kitaplarında ibadetlerin ve muamelelerin hükümleri, helal ve haram konularında meydana gelen ihtilafların bozukluğunu ortaya koymaktadır. Neredeyse onlardan iki tanesinin ittifak ettikleri bile görülmez. Sen ve seninle beraber olanlar bu kitapları her bir araya getirip birbiriyle karşılaştırdığında, yani fıkıh kitaplarını, mezhep kitaplarını, ancak ihtilafın, ayrılığın ve fırkalaşmanın arttığını görürsün. Yine onların kitaplarında mezhebini araştırırken falanın hilafına, filan hilafına ve filan hilafına gibi sözler görürsün. Allah için söyle. Şu ayetin anlamı nedir? Nisa 115. ayet. Her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere muhalefet ederse. Bu ayet biliyorsunuz devam ediyor. Onun varacağı yer cehennemdir diye. Furu, ayrıntı meseleleri Allah Azze ve Celle katından indirilmedi mi? Bu konularda ihtilaf, Resul'e muhalefet değil midir? Hidayet, Allah'ın kitabından sonra kitapların en sahihleri olan Bukhari ve Müslim hadislerinde değil midir? Allah ve Resulü, Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde ittifakla rivayet ettikleri sahih, sarih, açık ve sabit nasların önüne fıkhi ayrıntılar geçirmenden razı olurlar mı? Allah ve Resulü, alemlerin Rabbinden indirilen vahiyden sonra fıkhın ayrıntılarında ihtilafı caiz görmeni mi emrediyorlar? Yoksa seni bundan şiddetle yasaklıyorlar mı? Resulü hakem kılanın ihtilaf meselelerinde kalbinin sıkıntı duymasından, onun hükmüne razı olup gönül hoşluğuyla teslim olmamaktan Allah Azze ve Celle sakındırmaktadır. Nitekim şöyle buyurmuştur. Fakat hayır, Rabbine yeminler olsun ki onlar aralarında çekiştikleri şeyler hakkında seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olmazlar. Ayetin zahiri, vahyin inmesinden sonra furu'da ve asılda meydana gelen, yani ister akidevi ister fıkhi konuda olsun, meydana gelen bütün ihtilafları kapsamaktadır. Nitekim aralarında çekiştikleri şeyler ifadesi buna delalet etmektedir. Fîmâ şecere beynuhum, aralarında çekiştikleri şeyler veya Nisa 9'daki fe in tenazatum fî şey'in. Yani buradaki fî şey ifadesi nekre gelmiştir. Fiş şey değil de fi şeyin. Yani dinle ilgili herhangi bir konuda, hangi konu olursa olsun, irili ufaklı ihtilaf ettiğinizde ferudduhu ilallahi ve rasul, onun hükmünü Allah'a ve Resulüne döndür buyuruluyor. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız çözüm yolu budur diyor. Bakın burada da Allah'a ve ahiret gününe iman etmemekle bunun zıttı niteleniyor. Nitekim Zümer 45'te neydi? Ahirete inanmayanların tavrı yalnız Allah anıldığı zaman. Yani yalnız vahiyden bahsediyorsun, kitap ve sünnetten bahsediyorsun. Bu hoşlarına gitmez, kinle dolarlar. Fakat Allah'ın dışındakiler anıldığı zaman hemen neşeleri yerine gelir. İşte ahirete inanmayanların hali budur diyor Allah Azze ve Celle. Yine ihtilaf edilen konuları Allah'a ve Resul'e döndürmemek de ahirete inanmayanların yolu olarak zikrediliyor. Bu ayetin nüzul sebebi, yani Nisa 65. ayetinin az önce okuduğumuz nüzul sebebi Bukhari'nin sahihinde şu şekilde gelmiştir. Buna göre bu ayet sulama meselesiyle ilgili olarak Zübeyir radıyallahu anh ile ensardan olan rakibi hakkında inmiştir. İbn Ebi Hatim rahimullah'ın rivayetinde bu ayetin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip davalaşan iki kişi hakkında indiği geçer. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onların haklı olanı ve haksız olanı hakkında hüküm verdi. Haksız olan, ben buna razı değilim dedi. Arkadaş ona ne istiyorsun deyince Ömer'e gidelim dedi. Beraber Ömer radıyallahu anh'a gittiler. Haklı olan kişi, davamızı Nebi sallallahu aleyhi ve selleme arz ettik, benim lehime hükmetti. Bu ise razı olmadı dedi. Ömer radıyallahu anh ona öyle mi oldu diye sordu. O da evet öyle oldu dedi. Ömer radıyallahu anh evine girdi ve elinde kınından sıyrılmış kılıcıyla çıktı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne razı olmayan adamın boynunu vurdu ve şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne razı olmayanın hükmü, cezası budur. Allah ondan razı olsun. Bu rivayet mürsel bir rivayettir. Sahih olanı Zübeyir radıyallahu anh, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın akrabası, halasının oğlu. Onunla ensardan birisi arasında bir sulama meselesiyle ilgili bir tartışma geçiyor biliyorsunuz. Meseleyi Allah Resulüne getirdiklerinde diyor ki ey Zübeyir, sen tarlanı sula, suladıktan sonra suyu sal, işte o ensarlının bahçesine gitsin o su. Bunun üzerine adam diyor ki, ey Allah'ın Resulü, o halanın olduğu için, halanın oğlu olduğu için böyle hükmettin diyor. Bunun üzerine bu ayet nazil oluyor. Bunun üzerine, yani o adam böyle deyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ey Zübeyir, sen tarlanı sula, suyu da kes, verme buna o zaman diyor. Bu ayet nazil oluyor. Yani neden bu nazil oluyor? İman sıfatı kaldırıyor bakın burada. Allah ve Resulü aranızda geçen bir şeyde hakem olacak bir. Hakem kılmayanlardan iman nefyediliyor. Yani meselelerinde, davalarında Allah ve Resulünün hükmünü hakem kılmayan, tağutun mahkemesine başvuran, bunlar münafıklıkla nitelenmiş kimselerdir. Nitekim bu ayetten bir sonra Nisa 60. ayeti gelir. Ne der orada? Münafıklar neyi ister? Münafıklar Allah ve Resulüne değil, tağuta muhakeme olmak isterlerdir. Bu münafıkların sıfatı olarak niteleniyor. Demek ki buradaki iman, bu ayette imanın birinci şartı, zikredilen birinci şartı, aramızda geçen meselelerde hükmü, muhakemeyi Allah ve Resulüne yaptırmak, onların hükmüne başvurmak. Sonra ne diyor ayetin devamında? Seni hakem yaptıktan sonra, verdiğin hükümden sonra içlerinde hiçbir sıkıntı hissetmemeleri. Bunlar evet Allah ve Resulüne muhakeme olmuşlar. Allah Resulü hüküm vermiş. Ensardan olan şahıs ne demiş? Ey Allah'ın Resulü böyle böyle. Yani bir sıkıntı var. Allah Azze ve Celle bunun da imana aykırı olduğunu söylüyor. Allah ve Resulü bir şey hükmedecek, sen de o öyle değil böyle ama şöyle olursa böyle diye itiraz edenlerin, günümüzdeki kelamcıların yaptıkları gibi, felsefecilerin yaptıkları gibi, Allah ve Resulü böyle diyor ama bu zamanda şöyle, yok şu şöyle olursa bu böyle olur. Allah ve Resulüne itaat edersen ticaret yapamazsın. O haram, bu haram. Ne yapacaksın o zaman gibi felsefi, şeytandan kaynaklanan kuruntuları terk etmek imanın şartıdır bak. Ondan sonra hiçbir sıkıntı duymadıktan sonra tam bir teslimiyet göstermek. Yani verilen hükümde hiçbir sıkıntı duymayacaksın. Ondan sonra o hükmün gereği neyse onu uygulayacaksın. Bakın iman bu üç aşamayı hepsini birden içeriyor. Hepsinde de yapmayanlardan iman sıfatı kaldırılıyor. Evet, müellif burada bu ayeti ve ayetin nüzul sebebini fıkhi meselelerde ihtilafın caiz olmadığına delil getiriyor. Ne diyor bak? Bilinmektedir ki sulama ve muamelele meselesi, bu konularda davalar furudandır. Yani fıkhi konulardandır. Ama bu konularda Allah ve Resulüne itaat etmemek veya onun hükmünden sıkıntı duymak imanı ortadan kaldırıyor. O halde nasıl furuda ihtilaf caizdir denilebilir? İmanı kaldıran bir sıfat furu mesele hakkında gelmiştir. Ayette furu meselesindeki hükme sadece görünüşte razı olup iç aleminde razı olmayandan iman sıfatı kaldırılmaktadır. O halde usul meseleleri bir tarafa, akide meseleleri bir tarafa, tertemiz, sahih ve sabit sünnetin furu meselelerindeki hükmünü şeyhlerinden ve büyüklerinden öğrendiği şeylerde donup kalarak kabul etmeyen ve razı olmayanın durumu nasıl olur? Tertemiz sünnet zikredilince öfkeyle bağırırlar ve şeyhlerinden öğrendiklerini korurlar. Müddessir suresi 49-51. Ayetlerinde o halde neden öğütten yüz çevirmektedirler? Sanki onlar arslanından ürkmüş yaban eşekleridir buyruluyor. Evet, onlara tevbe yoktur. Nitekim Taberani Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anh'a şöyle buyurdu. Dinlerini parçalayarak gruplaşanlar, bu ayeti, dinlerini parçalayarak gruplaşanlar, Allah Azze ve Celle bunları kınıyor. Bidat ve heva sahipleridir onlar diyor. Onlara tevbe yoktur. Ben onlardan beriyim. Onlar da benden beridirler buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani böyle grup grup olanlar, herkesin kendi mezhebini, kendi grubunu kitap ve sünnete muhalefet pahasına savunuyorsa bunlara tevbe yoktur. Bunlar apaçık küfürdedirler yani. Allah ve Resulü bir şey söyleyecek. Sen mezhebini, hocanın görüşünü, başka birisinin görüşünü onun önüne geçireceksin. Bundan Allah'a sığınırız. Evet. Diğer bir hadiste, yani bu hadis bu lafzıyla zayıf gelmiştir. Fakat diğer bir hadiste, sahih hadiste şöyle geliyor. Şüphesiz Allah her bidat sahibinden tevbeyi engellemiştir. Bunu Elbani Es-Sahiha'da tahric etmiş. Evet, sen ve seninle beraber olanlar, bu gibi ihtilaflar bizden kaynaklanmıyor. Bilakis dört imamlar, Allah onlara rahmet etsin, bunları sahabe radıyallahu anhümden, onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, o da Allah azze ve celle'den rivayet etmişlerdir derseniz, bu çirkin bir yanlış ve batıl bir iddiadır. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur. Nisa 82. ayetinde. Eğer o Allah'tan başka birisinden gelmiş olsaydı onun içinde pek çok çelişki bulurlardı. Yani vahiy Allah'tan gayrından gelmiş olsaydı onda pek çok çelişki bulurlardı. Eğer birisi iddia ederse ki bu vahiyde çelişki var, bunun imanında ciddi manada bir problem var. Bu vahye iman etmemiştir. Allah Azze ve Celle ne diyor? İndirdiğimiz vahiyde çelişki, ihtilaf yoktur. İster furu'da olsun, ister usulde olsun, herhangi bir meselede hak yalnızca bir tanedir. Bütün insanlar o hakkı talep etmek ve onun üzerinde ittifak etmekle emrolunmuşlardır. En'am suresi 153. ayetinde, bu hiç şüphesiz benim dosdoğru yolumdur. Bu itibarla ona uyun, diğer yollara uymayın. Aksi halde sizi onun yolundan ayırır. İşte sakınasınız diye Allah size bunları tavsiye etmiştir. Bakın bu ayette hak yol bir tane zikredilirken, bu benim dosdoğru yolumdur, buna uyun, yollara uymayın diyor. Batıl yollar ise, hakka aykırı yolları ise çoğunluk olarak zikrediyor. O halde demek ki hakka ulaşan bir tane yol vardır. O da hak, bu da hak, şu da hak değil. Hak bir tane. Burada faydasından dolayı kitabın tercümesine şöyle bir ilave yaptım. Şeyh Elbani rahimullah'ın Es-Sahiha kitabında şu hadisi zikrederek taklidin kötülüğünü açıklamıştır. Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam tıpkı elbisenin eskimesi gibi eskir. Hatta oruç nedir, namaz nedir, hac, nüsükler nedir, zekat nedir bilinmez olur. Allah azze ve celle'nin kitabı bir gecede kaldırılır. Yeryüzünde ondan bir ayet dahi kalmaz. İnsanlar gruplarından kalan bir yaşlı adamla bir yaşlı kadın şöyle derler. Babalarımızdan idrak ettiğimiz şey, yani onlardan yetiştiğimiz şey sadece şu la ilahe illallah kelimesidir. Biz de onu söylüyoruz. Bu sahih bir hadistir. Bu hadiste Kur'an'ın yüceliğine işaret vardır. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Kur'an'ın ezberden kaçması bağlı devenin, yani deve kaçmasın diye ayaklarından çöktürüp bağlarlar. Onu çözdüğün zaman aniden fırlar. Yani devede böyle bir özellik vardır. Diğer hayvanlara nazaran çok daha seri bir şekilde fırlar. Devenin kaçmasından bile daha seri kaçar diyor. Neden? Neden böyle buyuruyor? Çünkü Kur'an'ı ezberleyen bir kimsenin üzerine başka bir yükümlülük daha biniyor. Sürekli onu tekrar etmesi unutmaktan korumaz. Unutmaması gerekiyor. Bu neden? Bu Kur'an'ın azizliğindendir, yüceliğindendir. Kim Kur'an'dan yüz çevirirse Kur'an ondan daha önce kaçar. Kur'an ondan daha önce yüz çevirir. İşte burada da Allah'ın kitabının bir gecede kaldırılması insanların bu kitabı terk etmesinden dolayı. Evet, işte Kur'an'ın yüceliği bundandır. Onun Müslümanlar arasında bulunması dinlerinin kalıcılığı ve binasının kökleşmesi için bir sebeptir. Bu da ancak Kur'an derslerinin yapılması, üzerinde düşünülmesi ve anlaşılmasıyla olur. Bu yüzden Allah Tebarek ve Teala onu kaldırmayı dilediği zamana kadar koruyacağını vaat etmiştir. Dinin dört mezheple korunduğunu iddia eden taklitçiler ne kadar uzak bir sapıklıktadırlar. Zira bunun gerçekleştiği varsayılsa, şayet din dört mezheple korunuyor olsaydı, Müslümanların Kur'anlarını zayi etmelerinin de hiçbir zararı olmazdı. Çünkü zaten mezhepler dini koruyor. Nitekim Acemlerin büyük müftelerinden biri bunu bana açıkça söylemiştir. Bunu Şeyh Elbani anlatıyor tabi. O fasih ve akıcı bir Arapça konuşuyordu. Aramızda içtihat ve taklit hakkında bir konuşma geçmişti. İnsanların çoğunun söyledikleri 4. asırdan beri içtihat kapısı kapanmıştır sözünü tekrar etti. Ben de ona bugün hakkında Allah'ın hükmünü aradığın birçok olayda ne yapıyorsun peki dedim. Yani madem içtihat kapısı kapandı, bugün öyle olaylar çıktı ki yeni meseleler. Bunlarda ne yapıyorsun dedim. Dedi ki bu olaylar ne kadar çoğalırsa çoğalsın ya aynısı ya da benzeri alimlerimizin kitaplarında mevcuttur dedi. Dedim ki o halde içtihat kapısının açık kalmaya devam etmek zorunda olduğunu kendine itiraf etmiş oluyorsun. O da bu nasıl olur dedi. Ben çünkü sen cevabın aynısıyla olmasa da benzeriyle mevcut olduğunu itiraf ettin.
Durum böyleyse bu asırda meydana gelen olayın benzeri hakkında daha önce verilen cevabı araştırmak zorunludur. O zaman da düşünme ve kıyasa başvurmuş olursunuz. Bu da size göre dinin delillerinden dördüncüsüdür. Bunun anlamı da o olayın aynısı hakkında içtihad edilmesidir. Peki buna ehil olan kimdir? O halde neden içtihadın kapısı kapalıdır diyorsun dedim. Suriye'nin kuzeyinden bir müftüyle benim aramda geçen diğer bir konuşmayı hatırladım. Ona uçakta namaz sahih midir diye sordum. O evet dedi. Bunu taklit ile mi yoksa içtihad ile mi söylüyorsun dedim. Ne demek istiyorsun dedi. Ben de sizin fetva verme usulünüz malumdur, bilinmektedir. Size göre içtihad ederek fetva vermek caiz değildir. Bilakis mezhep imamından gelen bir söze dayanmak gerekir. Peki uçakta namazın sahih olduğunu ifade eden bir imamın sözü var mıdır dedim. Hayır dedi. O halde usulünüze muhalefet ederek elinizde mezhep imamınızdan gelen bir delil olmaksızın nasıl fetva veriyorsunuz dedim. Kıyas ile dedi. Dedim ki neyin üzerine kıyas yaptınız? O gemide namaza kıyasladım dedi. Ben de bu güzel lakin böylece hem asılda hem de furuda muhalefet etmiş oldum. Asıldaki muhalefete gelince daha önce anlattığım gibidir. Yani içtihadı caiz görmediğin halde içtihatta bulunarak asılda muhalefet ettim. Furu'da muhalefetin ise Rafi'yi şerhinde namaz kılan kimse yere dayalı direği olmayan asılmış bir damda namaz kılarsa bu namaz batıldır demiştir. Dedim. Benim bu konuda bilgim yok dedi. Ben de şöyle dedim. Öyleyse öğrenmek için Rafi'ye müracaat et. Rafi'nin Şerhul Kebir diye Şafii fıkhına dair büyük bir kitabı var. Zira her bilenin üstünde bir bilen vardır. Yusuf suresi 76. ayet. Eğer sen kıyas ve içtihadın ehli olmadığını itiraf ediyorsan, sadece mezhep sınırlarında olsa da sana caiz olan bu fetvaya uymandır. O zaman da sonuç uçakta kılınan namazın batıl olmasıdır. Yani senin usulüne göre böyle olması gerekir diyor. Çünkü Rafi'nin o gün için varsayarak zikrettiği görüş gerçekleşmiştir. Ama bizler uçakta namazı şüphesiz sahih kabul ederiz. Şayet gemide namazın sahih olmasının sebebi gemiyle yeryüzü arasında suyun direk olması ise o zaman uçak ile yer arasında da hava vardır. Bağımsız olarak araştırma yaptığın zaman ilk bakışta size görünecek olan da budur. Lakin sizlerin bunun hükmünü mezhebin furuunda biliyor olmanız sizi araştırmanızla elde ettiğiniz görüşlerden alıkoymaktadır. Acem müftüsüyle olan konuşmama geri dönüyorum. Yani bir hatırladığım konuşma diyerek bundan bahsetti. Sonra ilk örneğe devam ediyor. Ona dedim ki durum sizin dediğiniz gibi ise şüphesiz Müslümanların müştehitlere ihtiyaçları yoktur. Çünkü müftü sorulan konunun aynısını veya benzerini bularak cevap vermektedir. Buna göre şayet Kur'an gitse bunun bir zararı olur mu dedim. O da bu olmaz dedi. Ben olduğu varsayılsa diyorum dedim. Bu meydana gelse de yani Kur'an kaldırılsa da bunun bir zararı olmaz dedi. Ben de o zaman Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ı korumak suretiyle kullarına minnette bulunmasının kıymeti nedir? Allah Teala şüphesiz zikri biz indirdik ve muhakkak onun koruyucusu da biziz buyurmuştur. Hicr 9. ayetinde. İmamlar olduktan sonra da bu koruma zorunlu değilse bunun anlamı nedir dedim. Yani Allah Azze ve Celle bu ümmete büyük bir lütufta bulunduğunu zikrediyor. Kur'an'ı biz indirdik, zikri biz indirdik, onun koruyucusu da biziz diyerek. Bu büyük bir nimettir diye. O halde mezhepler zaten korumaya almış. Kur'an kaldırılsa da sorun değil diyorlar ya şimdi. O zaman Allah'ın bu minnette bulunmasının anlamı nedir? Hakikatte diyalog yoluyla bu müftünün verdiği cevap, yeryüzündeki bütün taklitçilerin cevabıdır. Ancak kalpleri bu görüşte olsa da bazılar bunu açıkça söylemeye cesaret edemez. Aradaki fark sadece budur. Başarısızlıktan Allah'a sığınırız. Ey akıl sahibi, bunu iyi düşün. Zararın ulaştığı boyuttan şikayet ediyoruz. Nitekim Allah'a hamdolsun Kur'an ortada olmasına rağmen hükmen onu kaldırmışlardır. Kur'an'ı hükümsüz bırakmışlardır. Peki ya o bir gecede kaldırıldığı ve yeryüzünde ondan bir ayet dahi kalmadığı zaman halleri nasıl olur? Hidayet Allah'tandır. Yani insanlar kendileri bu Kur'an'ı zaten terk etmişler, hükümsüz bırakmışlar. Bu Kur'an'la amel edilmiyor. Kur'an'la ve sünnetle zaten amel edilmiyor. Bunun önüne siyasetçilerin siyaseti geçmiş, mezhepçilerin mezhebi, fıkhı, kıyası geçmiş, işte tarikatçıların keşfi, rüyası geçmiş. Bunun gibi haller ne yapmış zaten?
Kur'an ve sünnetle ameli ortadan kaldırmış. Yani yarın gece Allah muhafaza Kur'an kaldırılsa bunların kaybedeceği bir şey yok. Yani taklitçilerin kaybedeceği bir şey yok. Onlar zaten Kur'an dışında kendilerine kitaplar ve yollar edinmiş durumdalar. Evet. Sahabelerin ihtilaflarının hakikatinin ortaya çıkarılmasına gelince bundan da kısaca bahsedelim. Bir sonraki derste de detaylarına ineriz inşallah. Onların aralarındaki ihtilafı gerektiren sebeplerin bilinmesi, onların ihtilaflarının sünnetin tedvininden sonra şimdiki Müslümanlar için hüccet olamayacağı diye bir başlık açıyor müellif. Sen ve seninle beraber olanlar, furu meselelerinde bu gibi ihtilaflar sahabe radıyallahu anhum'da da vardı. Onların ihtilafları ise Müslümanlar için delildir derseniz şayet derim ki mazeretlerinden dolayı bu onların zamanlarına hastır. Onların zamanına özeldir. Lakin şu an mazeret kalmamıştır. Onların ihtilafları asla hüccet olamaz. Bunun delili Allah Azze ve Celle Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin elçisi olarak gönderdiğinde o Mekke'den Medine'ye hicret edinceye kadar Kureyş ile beraber bulunduğu hal üzerindeydi. Sahabeler radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında toplandılar. Bazıları geçim sıkıntısı, azığının yetersizliği, savaşa çıkması gibi sebeplerle her zaman onun yanında olamıyorlardı. Onlardan kimisi çarşıda sanatkarlık yapıyordu. Kimisi hurmalarıyla ilgileniyor ve gündüzün bir kısmında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyordu. Kimileri gece vakti geliyordu. Onlardan bir grup azık talebinden en küçük bir boş vakit bulunca geliyorlardı. Kimisi yolculukta oluyordu, bir grup savaşlara çıkıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme herhangi bir mesele, bir hüküm veya bir iş hakkında sorulduğu zaman yanında olan sahabeleri çağırıyor. Orada olmayanlar da bu meseleleri kaçırıyorlardı. Nitekim Bukhari rahimeullah Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten şöyle dediğini rivayet etmiştir. Muhacirlerden olan kardeşlerimizi çarşılardaki alışverişleri meşgul etti. Ensardan olan kardeşlerimizi malları yolundaki çalışmalar meşgul etti. Şüphesiz Ebu Hureyre radıyallahu anh karın tokluğuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmadı. Başkalarının onun yanında olmadığı zamanlarda orada oldu. Onların ezberlemedikleri şeyleri ezberledi. Bu yüzden sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim tahsili konusunda farklı farklı mertebededirler. Bazılarının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettikleri hadisleri diğerleri nakletmemiştir. Onlardan bazısında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği 500 hadis varken bazısında sadece 4 hadis vardı. Bazısında 24 hadis vardı. Sahabeden ravilerin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den aldıklarının azlık ve çokluğunu şu cetveldeki örneklerde görebilirsin diyor müellif. Bunları kısaca aktarmaya çalışayım. Ebu Hureyre radıyallahu anh 5374 hadis rivayet etmiştir. Hicretten sonra Müslüman olmuştur. Hayber'in fethinde hicri 7. sırada, 7. senede Müslüman olmuştur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh 1170 hadis rivayet etmiştir. İbn Ömer radıyallahu anh'a Mekke döneminde Müslüman olmuştur. 1630 hadis rivayet etmiştir. Tabi detaylı araştırmalarda bu sayı artabilir. Mütedavil kaynaklarda en çok kullanılan hadis kitaplarında, ellerde en çok mevcut olan hadis kitaplarındaki sayıya nazaran bu sayılar. Ebu Katade radıyallahu anh 170 hadis rivayet etmiştir. Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh 250 hadis rivayet etmiştir. Şam'da vefat eden sahabelerin sonuncusudur. Ebu Vakıd el-Leysi radıyallahu anh 24 hadis rivayet etmiştir. Bedir Savaşı'na katılmıştır. Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh 100 küsur hadis rivayet etmiştir. Uhud Savaşı'na katılmıştır. Seleme bin el-Muhabbik radıyallahu anh 12 hadis rivayet etmiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh 1286 hadis rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye gelmesinden vefatına kadar onun hizmetinde bulunmuş, Basra'da vefat eden sahabelerin sonuncusu olmuştur. Ebu Semh İyad radıyallahu anh 2 hadis rivayet etmiştir. Esma binti Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anha 56 hadis rivayet etmiştir. İlk Müslüman olanlardandır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşi olan Ayşe radıyallahu anh'ın kız kardeşidir. Ayşetü Sıddık'a radıyallahu anh'a 2210 hadis rivayet etmiştir. Esma'dan küçük idi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretinden sonra onunla zifafa girmiştir.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi Osman radıyallahu anh 146 hadis rivayet etmiştir. Zinnureyn, iki nur sahibi diye bilinir. Allah Resulü'nün iki kızıyla evlenmesinden dolayı nübüvvetin ilk günlerinde Müslüman olmuştur. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh 586 hadis rivayet etmiştir. Yine ilk Müslüman olanlardandır. Lakayt bin Sabra radıyallahu anh 24 hadis rivayet etmiştir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh 539 hadis rivayet etmiştir. İlk Müslüman olanlardandır. Bütün savaşlara katılmıştır. Safvan bin Asal radıyallahu anh 20 hadis rivayet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber 12 savaşa katılmıştır. Sevban radıyallahu anh 27 hadis rivayet etmiştir. Allah Resulü vefat edinceye kadar ikamet ve yolculuk hallerinde onun yanından ayrılmamıştır. Sonra Şam'a, sonra Humus'a yerleşmiştir. Talh bin Ali radıyallahu anh 4 hadis rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh 1660 hadis rivayet etmiştir. Bunların 100 küsürünü falan bizzat Nebi aleyhissalatü vesselam'dan işitmiştir. Diğerlerini başka sahabelerden işiterek aktarıyor. Evet. Bütün sahabeler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den din ilmini nakletmede bu şekilde olduğu gibiydiler. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelen elçiler de böyledir. Onlardan kimisi Nebi aleyhissalatü vesselam'ın yanında bir ay kalıyor, sonra yola çıkıyordu. Kimisi 10 gün kalıp ailesine dönüyordu. Kimisi de 5 gün kalıp ülkesine dönüyordu. Orada bulunan herkes nuzulüne şahit olduğu veya oraya gitmesinden önce nazil olan vahiyden din ilmini alıyor ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunmadıkları zamanda neler indiğini bilmiyorlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin vefat edip Ebu Bekir radıyallahu anh halife olmasına kadar din ilmini tahsil bu şekilde olmuştu. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'e ve Müslümanlardan birine bir mesele geldiği zaman kitap ve sünnetten bildiğiyle hükmediyor yahut yanında bulunan sahabelere soruyordu. Onlar da bulunan ilme müracaat ediyor, aksi halde o meselede içtihat ederek hüküm veriyordu. Sahabelerin içtihatları ya genel bir nasla yönelik ya da mübahlığın öne geçirilmesi esasına veya bu esasın türlerinden birine dayalı oluyordu. Yani eşyada asıl ibahadır, genel bir kayde biliyorsunuz. Yani dinle alakalı olmayan konularda onun haram olduğunu gösteren kitap ve sünnet nası olmadıkça o helal sayılır, mübah kabul edilir. Bu esasa binaen sahabe bunun bir şeyin mübah olduğunu söyleyebiliyordu. Ama onun hakkında aslında hadis gelmiştir, yasaklamıştır. Bu sahabeye ulaşmadığından mübahlık esasına dayalı olarak fetva veriyordu. Veyahut ibadetlerde asıl hürmettir, yani haramlıktır. Yani bir ibadet yapacağın zaman, Allah'a yakınlaştıran bir amelde bulunacağın zaman onun mutlaka kitap ve sünnetten delili olması lazım. Delili olmadan yapamaz. Dolayısıyla bu delili bilmeyen bir kimse dese ki gelse mesela kuşluk namazı hakkındaki hadisi birisi bilmiyor. Sahabeye soruyor. Kuşluk namazı var mı dinde? O da yok, bu bidattır dese. Nitekim sahabeden var bunu diyen İbn Ömer radıyallahu anh buna karşı çıkıyordu kuşluk namazına. Öyle bir namaz yok diyerek. Halbuki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan içten başka sahabeler bunu rivayet etmişlerdir. Bunun gibi yani. Hiç kimsenin sahabelerin içtihadının din koymak olduğunu veya aslı olmayan bir hüküm uydurmak olduğunu zannetmesi caiz değildir. Onlar bundan beridirler. Ebu Bekir radıyallahu anh'den sonra Ömer radıyallahu anh halife olunca birçok şehirler fethedildi. Topraklar fethedildikçe sahabelerin ihtilafları, ayrılıkları arttı. Hükümler Medine'ye veya diğer İslam beldelerine gelir. Orada bulunan sahabelerde bu hüküm hakkında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis varsa ona göre hükmedilirdi. Aksi halde o meseleye uygun olan genel bir nasla başvurarak içtihad edilirdi. Lakin bu meselenin hükmü başka bir beldede bulunan bir sahabede bulunabiliyordu. Nitekim şöyle denilmiştir. Ammar radıyallahu anh ve başkaları teyemmüm hadisini biliyorlardı. Bu mesele Ömer bin Hattab ve İbn Mesud radıyallahu anh'a gizli kalmıştı. Hatta onlar cünüp kimse iki ay su bulamasa dahi teyemmüm edemez diyorlardı. Mesele mesler üzerine meshetme meselesi hakkındaki hadisi de Ali ve Huzeyfe radıyallahu anh'a biliyorlarken Medineli olmalarına rağmen Ayşe, İbn Ömer ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bilmiyorlardı. Kişinin kızıyla beraber oğlunun kızının, yani hem kızı hem de oğlunun kızının mirasçı kılması hakkında İbn Mesud radıyallahu anh'ın bildiği hadisi Ebu Musa Leşer radıyallahu anh bilmiyordu. Dolayısıyla içtihatları da farklı farklı oluyordu. Hayızlı kadının tavaf etmeden önce uzaklaşması hakkındaki izne dair hadisi İbn Abbas ve Ümmü Seleme radıyallahu anhuma biliyorlarken İbn Ömer ve Zeyd bin Sabit radıyallahu anhum bilmiyorlardı. İzin he? Yok, İbn Ömer ve Zeyd bin Sabit bilmiyorlardı. Yani şimdi kadın veda tavafını yapamadan hayız olsa oradan gidebilir, uzaklaşabilir. Şimdi Ümmü Seleme ve İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayetler böyle. Ama İbn Ömer ve Zeyd bin Sabit bu hadisi bilmediklerinden dolayı işte hayızın bitip de veda tavafını yapması lazım diye fetva vermişlerdir. Buna işaret ediyor. İzin isteme hükmüne dair hadisi Ebu Musa ve Ubeyr radıyallahu anh'a biliyorlarken Ömer radıyallahu anh bilmiyordu. Yani bir kimsenin kapısından 3 sefer selam vererek izin isteyin. Size icabet edilirse, buyurur denilirse ne âlâ. Denilmezse geri dönsün buyurmuştu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bunun üzerine Ebu Musa geliyor, selamun aleyküm diye cevap yok. Selamun aleyküm diye cevap yok. 3. sefer selam verdiğinde yine cevap gelmeyince dönüp gidiyor. Ömer radıyallahu anh artık o esnada ne işte bilmiyoruz. Çıkıyor, bakıyor ki Ebu Musa gidiyor. Nereye gidiyorsun diyor. O da diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle buyurdu. 3 sefer izin isteyin, size izin verilmezse geri dönün buyurdu. Nerede buyurdu bunu diyor. Başka işten var mı senden başka diyor. Ubey bin Kâb'a rastlıyorlar. Ubey bin Kâb da evet bunu ben de içtim deyince yani yakasını bırakıyor. Ömer radıyallahu anh bakın bu hadisi bilmiyordu. Mut'a nikahının ve ehli eşeklerin haram kılındığına dair hadisini Ali radıyallahu anh ve başkaları biliyorlarken İbn Abbas radıyallahu anh'a bilmiyordu. Sarf, para bozdurma hükmü hakkındaki hadisi Ömer, Ebu Said ve başka sahabeler radıyallahu anh'ın biliyorlarken Talha, İbn Abbas ve İbn Ömer radıyallahu anh'ın bilmiyorlardı. Zimmet ehlinin Arap ülkesinden çıkarılmalarına dair hadisi, yani Yahudi ve Hristiyanların Arap Yarımadası'ndan çıkarılmasına dair emri İbn Abbas ve Ömer radıyallahu anh'a biliyorlarken birkaç sene sonra Ömer radıyallahu anh bunu kendisi unutmuş ve kendisine hatırlatılıncaya kadar terk etmiştir. Zimmet ehlini çıkarmamıştır. Kendisine hatırlatılınca onları sürmüştür. Hayder Yahudilerini biliyorsunuz. Rükuda tatbikin yani elleri dizler arasına koymanın neshedilmesiyle ilgili hadis diğer sahabeler tarafından bilinirken İbn Mesud radıyallahu anh bunu bilmiyordu. O hala tatbik yapmaya devam ediyordu. Bu neshedilmişti halbuki. Yani rükudayken eller iki dizin arasına koyuluyordu o zaman. Evet, bunun örnekleri çoktur. Medineliler Mekkelilerin bildiklerini bilmiyorlardı. Mısırlılar Mekkelilerin bildiklerini bilmiyorlardı. Basralılar Mısırlıların bildiğini bilmiyorlardı. Şamlılar Mısırlıların bildiğini bilmiyorlardı. Kufeliler de Şamlıların bildiğini bilmiyorlardı. Bütün bunlar rivayetlerde mevcuttur. Bazı zamanlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olan sahabelerin bildiğini o an orada bulunmayan sahabeler bilmiyorlardı. Bir önceki gün orada olanlar ertesi gün orada bulunmayabiliyorlardı. Böylece her biri Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bulunduğu zaman işittiklerini öğrenmiş, orada olmadığı zamanlarda olanları bilememişlerdir. İçtihat etmişler ya isabet etmiş ya da hata etmişlerdir. Hatalarından bir sonraki gün döndükleri olmuştur. Nitekim Cabir bin Zeyd rahimullah'a şunlar senden işittikleri her şeyi yazıyorlar deyince şöyle demiştir. Biz Allah'tan geldik ve ona döncüleriz. Onlar yazıyorlar fakat ben ertesi gün ondan dönebiliyorum. Bunu İbn-i Kayyım El-İlamül Muvakkin'de zikreder. Cabir bin Zeyd Ebu Şa'sa radıyallahu anh tabiinin büyüklerinden İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın önde gelen öğrencilerindendir. Bu açıklama sahabeler radıyallahu anhum arasında meydana gelen ihtilafların sebeplerini ortaya koymaktadır. İşte sahabeler arasında ihtilafı gerektiren sebepler bunlardı. Sahabelerden bazısının hadis bilmediği konularda içtihat etmesi ve başka bir beldede bulunan diğer sahabenin o konuda hadis biliyor olması bu sebeplerdendir. Sahabelerde durum böyle olmuştur. Onlardan sonra tabi'in nesli gelmiş ve sahabelerden ilim almışlardır. Tabi'inden her tabaka yanlarında bulunan sahabelerden din ilmini öğrenmişlerdir. Onların içtihatları da genel bir nassa, mübahlığın öne alınmasına veya asla bağlı bir türe müracaat şeklinde olmuştur. Hakkında nas bulamadıkları meselelerde mazurdurlar. Fakat bulamadıkları o nas başka bir beldede olan kimselerde mevcut olabiliyordu. Onlardan sonra tabiut tabi'in gelmiş, her biri kendi beldesinde bulunan tabi'inden, yani sahabeden ilim alanlardan öğrendikleri kitap ve sünnet naslarına göre bunu sürdürmüşlerdir. Nas bulamadıkları konularda içtihat etmişler, fakat başka bir beldede nas bulunabilmiştir. Bu mazeretlerle birlikte tabiut tabi'in döneminde diğer bazı mazeretler de eklenmiştir. Allah onlara rahmet etsin. başkalarının zayıf olduğunu bildiği ravilerden, o ravilerin durumunu bilmeyen kimseler tarafından alınan zayıf haberler yayılmıştır. Bu ravinin zayıflığını bilen kimse onun haberini terk edip sahih olanı almıştır. Bazısı tek bir hadisi ravisinden dinleyebilmek için günlerce yolculuk yapmıştır. Sonra hadis yolculukları ve ravilerden doğrudan doğruya hadis alma çalışmaları çoğalmış. Hadis ehli Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerini toplamaya teşvik etmişler. Araştırma ve tenkitlerden sonra isnatlarını tespit etmişlerdir. Böylece hadis ve tefsir ilmini tedvin etmişler, düzenlemişler. Birçok konularda detaylı eserler tasnif etmişlerdir. Konusunda tek olan muttasıl ve sahih merfu isnatlardan oluşan güzel kitaplar yazmışlardır. Gözler sünnet derlemeleri içerisinde tertip ve düzen bakımından Sahih Buhari ve Sahih Müslim gibilerini görmemiştir. Bu iki kitap Allah'ın kitabından sonra kitapların en sahihleridir. Şu şiir ne kadar yerinde söylenmiştir. Eğer Sahih-i Buhari'nin hakkını verirlerse onun mutlaka altın suyu ile yazılması gerekir. O hidayetle körlüğü birbirinden ayırır. O sıkıntı ve zarara karşı bir settir. Ondaki isnatlar gökteki yıldızlar gibidir. Senetleri hadis metni önündeki yıldız koru gibidir. Nebi'nin dininin terazisi onunla kurulur. Araplardan sonra Acemler ona uydular. Şüphesiz o ateşe karşı bir perdedir. Rıza ile gazabı birbirinden ayırır. Evet, bunların benzeri Sıhhahu Sitte ve diğer güvenilir muhaddislerin kitaplardır. Burada müellifin Sıhhahu Sitte diye zikrettiği şey, Buhari ve Müslim'in sahihlerinden sonra Ebu Davud'un süneni, Tirmizi'nin süneni, Nesai'nin süneni, kimine göre İbn-i Mace'nin süneni, kimine göre de İmam Malik'in muvattasıdır. Bazısı bu da değil, Darimi'nin sünenini zikrederler. Bu altı kitap en çok hükümlerde başvurulan kitaplar olduğundan dolayı meşhur olmuştur. Bu zamandakilerin ellerinde bu kitaplar yaygın ve basılı haldedir. İlk derlenip toplanmasından bugüne kadar herkesin elinde dolaşmaktadır. Fakihler, alimler, öğrenciler, salihler, ibadete düşkün olanlar, diğer Müslümanlar ve gayrimüslimler bundan haberdardırlar. Samimi bir Müslüman için sahabenin ve tabiinin, Allah onlardan razı olsun, ihtilaflarının delil olacak bir yanı kalmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri uzak diyarlara kadar ulaşmıştır. Hadisin kendilerine ulaştığı kimselere hüccet ikame olmuştur. Sahih sakiminden ayrılmıştır. Yani sahih ile zayıf birbirinden ayrılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine muhalefet etmeye ve onunla amel etmeyi terke sebep olan içtihadın yanlışlığı açıkça ortaya çıkmıştır. Sahih ve sabit hadislerin ulaşmasından sonra mazeret kalmamıştır. Hüccet ikame olmuş ve geriye sadece inat ve taklit kalmıştır. Buhari, Müslim ve diğer sahih kitaplar gibi tertemiz sünnet eserleri, kıyamet gününe kadar meydana gelecek bütün olaylara ve meselelere yetecek bolluktadır. Kitap ve sünnete yönelip sahih anlayışta bunların dersini yapanlar, bu ikisini selim bir kalple bilenler, zahirde ve batında onlarla amel edenler bunu anlarlar. Kalplerinde taklit, katılık, perde ve mühür bulunanlar ise anlamazlar. Onlar taklitten uzaklaşıp Allah Azze ve Celle'nin kendilerine emrettiği şeye yönelmedikçe Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ilmini neredeyse hiç anlamazlar. Allah Azze ve Celle Araf suresi 3. ayetinde şöyle buyurur. Size Rabbinizden indirilene uyun, ondan başka dostlara uymayın. Allah Azze ve Celle Resulünü şöyle nitelemiştir Bakara 129'da. Onlara kitap ve hikmeti öğretir. Yani hikmetle kastedilen sünnettir. Nitekim müfessirlerden ve muhaddislerden bir topluluk bunu açıkça belirtmişlerdir. Hikmet sünnettir diye. Ankebut 51. ayetinde kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da size sımsıkı sardığınız takdirde asla sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Allah'ın kitabı ve sünnetim buyurmuştur. Bu açık deliller hidayet ve doğruluğun kişilerin sözlerinde ve görüşlerinde değil kitap ve sünnette olduğunu göstermektedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra ümmetine sarılmaları için bu ikisinden başka bir şey bırakmamıştır. Böylece İslam'ın esasları üçüncüsü ve dördüncüsü olmayan iki şeydir, kitap ve sünnet. Kim Allah'ın dinine sımsıkı sarılırsa şüphesiz ki o dosdoğru yola iletilmiştir. Âl-i İmrân suresi 101. ayet. Allah izin verirse bir sonraki derste yine kitaba bir ilave daha yaptım not olarak. Şeyh Elbani'nin ümmetimin ihtilafı rahmettir şeklinde dillerde dolaşan uydurma söz hakkında yaptığı oldukça faydalı açıklamaları aktaracağız inşallah. Ondan sonra kitabın kalan kısmına devam edeceğiz.
buraya kadar anlaşılmayan bir mesele var mı? Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ileyk. Allah razı olsun. Yani cümlemizden.